Ayrım 47.
Bütün nimetlerin ve mahrumiyetlerin kaynağı olan bir zamane hakimi bunu yapmaz. Mustafa Kemal emir kullarıyla fikir yoldaşlarını birbirinden ayırmasını ve hangilerini nerelerde kullanacağını bilmeseydi Atatürk olur muydu? Keşke bazı hususi zaafları ve müsamahaları da olmasaydı. Hastalanıp o korkunç illetin pençesi altında asabi muvazenesi sarsılıncaya kadar Mustafa Kemal'le hükümet ve meclis arkadaşları arasında çok tartışmalar ve kendisine yahut kötü yakınlarına karşı çok dayatışlar olmuştur. Mustafa Kemal devrim yolculuğunda kendisiyle birlik olduğuna şüphe etmediği arkadaşlarının her türlü nazını çekmiştir. Ama etrafındaki bu adam ve seviye karışıklığının sebebi ne olduğunu soracaksınız. Bu o devrin kendisine ait komitekari taktiklerden faydalanmak zaruretlerini duyuran özelliklerinden gelir. Sofrasında devrinin bütün çeşitleri vardı. Bir akşam yanındaki hanıma sofrasındaki bir davetliyi göstererek "Bu adamın ne bayağı olduğunu bilemezsiniz." demişti. Sonra fikrine daha da kuvvet vermek için, hani çöp tenekesi vardır, içine her türlü süprüntüler konur. Ne kadar boşaltsanız dibinde yapışık bir şeyler kalır. İşte bu o şeylerdendir sözlerini ilave etmişti. Hanım şaşırarak, aman paşacığım, öyleyse ne diye sofranızı alıyorsunuz demesi üzerine, ha işte onu da sen bilemezsin kızım cevabını vermişti. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın büyük bir hareketin temsilcisi olduğunu yazmıştık. Bu hareket türlü akımların kaynaşağıydı. İçinde samimi demokrasi savaşçıları vardı. Bunlar şahsi veya takım tahakkümü olmaksızın serbest seçimli hür bir murakabe meclisi taraflısıydılar. Bunlara Terakkiperver Cumhuriyet Partisi'nin idealistleri diyebiliriz. İçlerinde işlerin dürüst gitmesinden, tahakküm ve yolsuzluk olmamasından başka bir şey istemeyen mütevazi memleketçiler vardı. Yine hareketin içinde şahsi kinler ve rekabetler vardı. Bilhassa eski iddiatçılardan bir kısmını bu takıma katmak lazım gelir. Gericilerse pek tabii olarak terakkiperverlerin safındaydı. Şahsi idareye nihayet vermek, hakimiyet milliye prensiplerine göre tam bir murakabe sistemi kurmak umumi parolaydı. Mustafa Kemal'e karşı hususi bir kasıtları olmayıp, yalnız otorite ve sistemden kurtulmak isteyenler de, Mustafa Kemal'i düşürmekten başka bir şey düşünmeyenler de, henüz başlayan devrimi olduğu yerde durdurmak veya eski düzeni tekrar kurmak isteyenler de, hepsi bu parolada birliktiler. Mustafa Kemal'in milli kahramanlık ve liderlik otoritesi gittikçe zayıflamaktaydı. Kurmaya başladığı yeni düzenin devam edebilmesi için Mustafa Kemal'in uzun yaşamasından başka çare olmamakla beraber bu çarenin de kâfi olduğuna inananlar gittikçe azalıyordu. İstanbul'a gelip gittikçe Ankara'nın ne kadar hafife alındığını görüyorduk. Meclislerde sözünü esirgeyen yoktu. Bizler gazetelerde dal kavuklar diye teşhir ediliyorduk. Halk efkarı bir Ankara müdafacısına tahammül edemediği için ortak olduğum akşam gazetesinden ayrılarak Hakimiyet Milliye'ye geçmek zorunda kalmıştım. Bu gazetenin de sürümü resmi aboneleriyle beraber 2-3 bin arasındaydı. Muhalefetle iktidar arasındaki meclis çatışmaları İsmet Paşa ve karşı parti liderleri arasında kalsa iyi olacaktı. Ne yazık ki Mustafa Kemal'in yakınlarından bazıları kürsüde veya koridorlarda muhalefet şahsiyetlerine ağır hakaretlerde ve hücumlarda bulunarak hepsini hak ve halk kahramanı kılmaktaydılar. Eski iddiatçı Şükrü Bey'in bir lokantada masasına tabak fırlatıldığını duymuştuk. Terakkiperver Cumhuriyet Partisi'nde bir suikast fikrinin uyanmasında şahsi kırgınlıkları affetmez kin kızgınlığına çıkaran bu aşırılıkların da büyük rolü olduğunu sanıyorum. Bizim duyduğumuza göre iddiatçıların eski Marif Nazırı Şükrü Bey, 1908 meşrutiyetinde suikastlar tertip eden hususi komitenin başındaydı. Acaba Mustafa Kemal'i öldürmek doğrudan doğruya onun mu aklına geldi? Yoksa eski fedailer zihniyeti içinde kendiliğinden mi doğdu bilmiyorsam da, meclis içindeki ve dışındaki liderlerin suikastlar söylenti ve söyleşmelerini duyup dinlemekten ileri bir ilgileri olabileceğine hiçbir zaman inanmamışımdır. Mustafa Kemal'in ölümü o tarihte yeni rejimi olduğu yerde durdurmak, hatta yıkmak için tek çareydi. Orduyu emniyetli ellere teslim eden Mustafa Kemal'i düşürmek imkanı yoktu. Ölümün bir çare olması başkadır, öldürmeye karar vermek başkadır. Suikast İzmir'de yapılacaktı. Tertipçiler pek iyi bir nokta seçmişlerdi. Mustafa Kemal'in otomobili bu noktadan yavaşlayarak geçmek zorundaydı. Kalabalık arasına sokulan ve saklanan katil, onu vuracak ve kargaşalıktan faydalanarak savuşacaktı. Mustafa Kemal tren yolculuğunda gecikti. Bu gecikmeyi suikastın keşfedilmiş olmasına veren tertipçilerden biri, ilk ihbarda bulunanın cezadan kurtulması imtiyazını kazanmak için gitti, her şeyi İzmir valisine anlattı. Sanıklar ve şüpheliler tutularak İstiklal Mahkemesi'ne verildiler. Muhalefet hareketine liderlik eden kimler varsa hepsi tutulanlar arasındaydı. Bunlardan Şükrü Bey'le birkaç arkadaşından başkasının suikastçı olabileceğine inanılmıyordu. Muhakemeye adalet mi, umumi bir tasfiye fikri mi hakim olacaktı? Genç devrimin cinayetle lekelenmemesini isteyenlerin büyük kaygısı buydu. Ankara'da Kazım Karabekir'i tevkif etmişlerdi. Kazım Karabekir kendisini götürenlere başvekil İsmet Paşa'yı görmek istediğini söyledi. Yanına çıkardılar. İsmet Paşa Kazım Karabekir'in suikastçılık sanığı olarak yakalandığını duyunca bütün suikast hikayesinin topyekün bir tertip olduğuna hükmetti. Kazım Karabekir çok eski arkadaşıydı. Mizacı, karakteri, ahlakı ne olduğunu, neye elverişli, neye elverişsiz olduğunu pek iyi biliyordu. Mustafa Kemal suikast tertibinin arkasından çıkacak vakalar bilinmediği için hükümet reisinin Ankara'da kalmasını istemişti. Kazım Karabekir meselesindeki müdahalesini duyunca kendisine meselenin gerçekten ciddi olduğunu temin etti ve İzmir'e gelerek durumu yakından incelemesini istedi. İsmet Paşa İzmir'e gitti. Suikast hikayesinin aslı olduğuna, hapishaneye giderek Ziya Hurşit'in kardeşi Faik Bey ile görüşüp, bizzat Faik Bey'in kendisine verdiği açıklamak üzerine inanmıştır. Fakat Kazım Karabekir ve arkadaşlarının acele bir hükme kurban gitmeleri ihtimali üzerine Mustafa Kemal'den iyice teminat da almıştır. Terakkiperver parti liderlerinin Kazım Karabekir, Refet ve Ali Fuat Paşaların meselesini sonuna kadar takip etti. Paşaları mahkumiyetten kurtarmak için Mustafa Kemal'le yapmış olduğu tartışmalardan sonuncusunu, o sırada tesadüfen yanlarına giden General Fahrettin Altay'dan dinledimdi. O aralık ben de İzmir'e gitmiştim. Sinemadaki muhakemenin bir celsesinde bulundum. Milletvekili olduğumuz için mahkeme heyetiyle beraber sahnede oturuyorduk. Reis Ali Bey'in Cavit'e bir ağır muamelesi pek gücüme gitti. Cavit'in eli cepte konuşmak eski adetiydi. Birçok fotoğrafları da böyle çıkmıştır. Şüphesiz bir mahkemenin karşısında eli cepte konuşulmaz. Fakat başıyla oynanan bir sanık, heyecanlı anlarda kendi kendinin kontrolünü kaybeder. Ona yargılamasından fazla alışkanlıkları hükmeder. Ali Bey bunu görünce herkese saygılı ve yavaş hitap etmişken birdenbire alabildiğine köpürdü. Cavit'e haykıra haykıra hakaret etti. Bu hakarette eski bir geri iddiatçının eski bir ileri iddiatçıya karşı kininin köpürdüğünü hissediyordum. Bu hakaret Cavit'in medeniyetçilikte bizden ayrı olmayan kafasınaydı. Öğleden sonra Mustafa Kemal'in ve İsmet Paşa'nın bulundukları çeşmeye gittim. Mustafa Kemal küçük bir köşkte oturuyordu. Haber verdiler, beni yanına çağırdı. Talat Paşa'nın eski yaveri Abdülkadir'le görüşüyordu. Ne var ne yok diye sordu. İzmir'e uğrayarak geldiğimi söyledim. İstiklal Mahkemesi'nde gördüklerimi anlattım ve paşam bir adalet mahkemesi veya siyasi bir rejim mahkemesi ikisi de olur. Adalet yalnız haklıyı haksızı, rejim de yalnız kendi selametini düşünür. Ben ikisini de anlıyorum. Ali Bey'in ne yapmak istediğini anlayamadım dedim. Ve o günkü celseden bazı misaller verdim. Mustafa Kemal'in benim açıklamalarımdan neler sezindiğini bilmiyorum. O akşam Çeşme'nin otelinde bir suare vardı. İstiklal mahkemecileri de köşkte yemeğe davetliymişler. Gelince üst kata çıktılar. Onlar İsmet Paşa ve Fevzi Paşa konuşmaya daldılar. Ben aşağıda davetlilerden olan İzmir Müstahkem Mevki Komutanı ile bekliyordum. Konuşma uzun sürdü. Meğer bu bir tartışmaymış. Mustafa Kemal bir takım tenkitlerde bulunmuş. Arada benim adımı da ağzından kaçırmış. Tabii hepsi bana düşman kesilmişler. Her şey yolundaydı. Bu müfsit geldi, araya nifak soktu diye söylenmişler. Sofraya inildiği vakit İstiklal Mahkemecilerinin bana selam vermediklerini gördüm. Mustafa Kemal ise beni sofrada tam karşısına oturttu. Lüzumlu lüzumsuz benimle alakalanmasına bir mana veremiyordum. Neden bahsedilse sık sık, öyle değil mi Falih diyordu. Yemekten sonra İstiklal Mahkemecileri Çeşme'de kalmadılar. Biz suareye birkaç kişi gittik. Ertesi sabah otelde otururken başkatip Tevfik Bey geldi. Paşa hemen İzmir'e gitsin, bir vapurla İstanbul'a, oradan Ankara'ya gelsin diyor. Kendi kendime bu da ne demek diye sinirlendim. Doğru köşke gittim. Mustafa Kemal İsmet Paşa ile beraber aşağı avludaydılar. Gülerek ne o dedi. Bir emrinizi aldım ama kusurumun ne olduğunu bilmiyorum dedim. Çocuğum senin kusurun yok. Ben bir gaftır yaptım. Biliyorsun görülecek işler var. Ben yarın Ankara'ya dönüyorum. Sen de doğru İstanbul'a git, oradan Ankara'ya gel. Hem rica ederim sana bir mektup yaz, Ali Bey'in hatırını al dedi. Dediklerini yaptım. Ali Bey'in bir yakınına mektup yazdım. Fakat Ali Bey ve arkadaşlarından kimlerse bilmiyorum, adeta sofrasında ya o ya biz diyesiye kadar ileri varmışlar. Mustafa Kemal böyle zorlamalara hiç gelmezdi. Nasıl düşünememişler şaşarım. Ben bilakis Mustafa Kemal'in büsbütün sık davetlileri arasına geçtim. İstiklal mahkemecileri de bir akşam Hariciye Köşkü'nün bahçesinde birer birer elimi sıktılar. Keşke fesatçılığımda muvaffak olabilseydim. Biz Cahit'le Cavit'in hiçbir zaman suikastçı olamayacaklarını biliyor ve Ankara'ya geldikten sonra da durmadan İsmet Paşa'ya baskı yapıyorduk. Cavit'in eğer onunla beraber başka günahsızlar varsa onların ölümden kurtulamamış olmalarına hala vicdanım yanar. İttihatçılardan bazıları kendilerine sığınanları vaktiyle haber vermemek gibi kabadayılık jestlerinin kurbanı olmuşlardır. Suikastçılar Mustafa Kemal'i öldüremediler. Fakat kendi partilerini öldürdüler. Ne kadar yazık ki yeni rejimin otoritesi İzmir ve Ankara sehpaları üstünde tutundu. Bu kesin tasfiye her türlü aleyhtarlığın veya gericiliğin bütün cesaretlerini kırdı. Mustafa Kemal'e başladığı inkılabı tamamlamak fırsatını verdi. Nasıl ki meşrutiyette İttihat ve Terakki Otoritesi de taklibi hükümet hadisesinin sehpaları üstünde tutunmuştu. Fakat hükümet içinde hükümet gibi bir de İstiklal Mahkemesi otoritesi meydana geldi. Reisin evi hemen hemen Merci-i Enam'dı. Bu hal İsmet Paşa'nın devamlı ısrarları üzerine bir akşam Ankara Palas'ın bir balosunda Mustafa Kemal'in İstiklal Mahkemecilerini çağırıp hemen oracıkta vazifelerine nihayet vermelerine kadar sürdü. Ertesi günü kendilerine hediye edilen Benz otomobillerine binerek, fakat artık basit milletvekili sıfatıyla meclise gelmişlerdi. Değişen hayat. Tarih der ki, Japonlar bağımsızlanmak ve kuvvetlenmek için medeniyetlerini değiştirmek zaruretini duydular. İlk akıllarına gelen şey feodalizm kurumlarını yıkmak ve garpkâri, bilhassa Amerikankâri teşkilatlanmaktı. 1868 ile 1877 arasında geçmişe ait ne varsa tahrip olunmuştur. Japonlar Çin kaynaklarından Avrupa ve Amerikan kültür kaynaklarına doğru bu gidişe garplılaşma adı vermişlerdir. 1858'den sonra adliyede, askerlikte, ticarette, ilim, edebiyat ve sanatta bu hareket büyük bir hız almıştır. Bu ilk devirde Japonlar adeta kendilerinden soğumuşlar, şiddetli bir garp taklitçiliğine kapılmışlardı. Kadınlı erkekli suareler, maskeli balo, smokinle lokantaya gitmek gibi şeyler hemen kibar adetleri arasına girdi. Radikal bir ahlak devrimi yapmak, kadını kölelik ve dişilikten kurtarmak fikirleri aldı yürüdü. Frenge benzemek için saçlarını kıvırtanlara, mavi gözlü olmadıklarına esef edenlere sık sık rastlanmaktaydı. Bir büyük Japon muharriri, Japon ırkı beyaz ırktan aşağıdır. Bu aşağılıktan kurtulabilmek için Avrupalı kanı ile aşılanmalıyız diyordu. Japonlar garplı tefekkürün cevherini bırakarak sati bir taklitçiliğe kapıldılar. İlk tepki 1889'da duyulmuştur. Ondan sonra Japonluğun yaratış devri gelir. Charles Seynobos 17. asır sonlarının hikayelerini yazdığı sırada der ki, Büyük Petro, Rusları Asyalı geleneklerden kurtarmak ve garplılaştırmak için kadınlı erkekli salon toplantılarına da önem verdi. Asılzadeleri bu toplantılara karılarıyla birlikte gelmek zorunda bıraktı. Fakat toplantılarda kadınlar ve erkekler hareketsiz ve sessiz birbirlerinden ayrı otururlardı. Bu dar kalıbı kırmak ve topluluğu bir hapis yaşayışından serbest havaya çıkarmak ihtiyacından ileri geliyor. Kadın hür olmadıkça ve umumi hayata katılmadıkça topluluğun durgun suyu dalgalanmaz. Taklit ve özenti devri en çok bizde sürmüştür. Büyük şehir Osmanlılığı kıyafetini, başlığını, birçok adetlerini değiştirmişti. Fakat kadına ve tefekküre el dokunduramamıştı. Meşrutiyetin sonlarında dahi aile ve üniversite şeriat takımının hükmü altındaydı. Hür yaşayış ve hür düşünüş gizli ve her tarafta dört duvarla kapalıydı. Bu bir riyakarlar topluluğuydu. Evlerinde açılan, her türlü batı adetlerini benimseyen ailelerin kadınları bile çarşafsız ve peçesiz sokağa çıkamazlardı. Vakanüvis 19. asrın sonlarına ait bir balo davetini şöyle hikaye eder. Bu esnada İngiltere elçisi tersane-i amire Halicinde gemisinde balo tertibiyle vükelayı davet etmiştir. O vakte kadar alafranga ziyafet ve hususiyle balo İstanbulca görülmüş şey olmadığından görenler ve işitenlerin taaccübünü mucip olarak türlü sözler tahaddüs etmiştir. Davetli olan zevat, yatsı namazını tersane divanhanesinde kılarak saat 2'de, Alaturka saat, sandallarla gemiye gitmişler, sabaha kadar orada eğlenmişlerdir. Ertesi gün Sudur'dan Yahya Bey, Hüsrev Paşa'ya ziyafetten sual ettik de, az vakitte çok tekellüf etmişler. Biz bir ayda tanzim edemeyiz. Çare ne? Devletçe bir şeydir oldu. Gidilmese olmaz. Kaşık çatal gibi bazı mekruh şeyler vardı diye münafıkane davranmış ise de murassa çatal ve kaşığı padişaha arz eden ve böyle şeylere alıştıran kendisidir demiş olduğunu Esat Efendi kaydeylemiştir. 5-10 gün sonra Fransa elçisi mükemmel bir balo vermiştir ve buna davetlilerden bazıları gitmemiştir. Osmanlı topluluğunda kadın taassuba karşı devletin başlıca taviziydi. Taassup için ahlak, ırz, ırz da bilhassa kadın demektir. İstanbul'da kadınların ırzından yalnız kocaları, ana babaları sorumlu değildiler. Bütün mahalle halkı aile hayatını kontrol ederdi. Bir eve kadın alındığı haberi duyuldu mu, imam, bekçi ve belli başlı mahalle eşrafı gider o evi basardı. Çatı arasına ve kümese kadar aramadığı yer bırakmazdı. Sokakta herkes kadın kıyafetine karışmak hakkını kendinde görürdü. Yüzler, eller, kollar ve bacaklar iyice kapanmalı, çarşaflar vücut biçimini hiç sezdirmemeli, peçeler bir süs değil tam bir örtü olmalıydı. Bazı kibar semtlerde ve Beyoğlu'nda bu disiplin biraz gevşerdi. Fakat harp, pahalılık gibi hadiseler olduğu veya idare aleyhine dedikodular arttığı vakit hemen kadın kılığı günün meselesi haline gelirdi. Kadın erkekle bir arabaya binemezdi. Vapurlarda, tramvaylarda, muhallebici dükkanlarında kadın yerleri perde veya kafesle erkek yerlerinden ayrılmıştı. Mesirelere kadar her yerde harem kısmı vardı. 1908 meşrutiyetinden sonra dahi mesela kız mekteplerinde edebiyat hocası harem ağasıydı. Batılı tefekkür adamı, bir milletin medeniyetini ölçmek istiyor musunuz? Kadına nasıl muamele ettiğine bakınız der. Osmanlı topluluğunda bu bir dişi muamelesiydi. Türkçe oynayan tiyatrolarda kadın rolü bilhassa Ermenilerdeydi. Orta oyununda kadın zennedir. Yani kadın rolünde yaşmaklı bir erkek. Kaç göç hemen hemen umumidir. Evinin kadınlarını yakın erkek ahbaplarıyla tanıştıran açılmış aileler bile erkek misafirlerini selamlıkta kabul etmek, dile düşmemek zorundaydılar. Rahmetli Müşir Ethem Paşa'nın bir fıkrasını duymuştum. Girit'te valiyken bir konsolosun davetine gitmiş. Hristiyanlar ve ecnebiler kadınla erkekliymişler. Kendisine, bakınız biz bu davetlere kadınlarımızla geliyoruz. Siz niçin böyle yapmazsınız diye sormuşlar. Pek Fransızca bilmeyen rahmetli müşir, yo demiş, bizde femme maison, klepoş. Hamdullah Supi, Türk ocaklarında Türk kadınını piyano konserleri veya konferans vermek üzere sahneye çıkardığı zaman bu zamanın büyük hadiseleri arasına geçmişti. Bununla beraber harem artık selamlık duvarını zorluyordu. Edebiyat kadın davasını tutuyordu. Birinci Dünya Harbi gelince bu da geri kaldı. Hele bozgunlar üzerine Enver Paşa halk arasındaki dedikoduları durdurmak için kadın tavizine girişti. Çarşafların ayakların hangi noktasına kadar ineceğini tespit etmek üzere bir komisyon bile kurulmuştu. Bir gün bir polis müdürü ada otellerinden birinde bir karı kocanın beraber oturduklarını duyunca bizzat otele giderek kadını sokağa atmıştı. Çanakkale cephesinde dövüşen büyük rütbeli bir subayın anaları Alman olan kızları bir gün Alman davetlileriyle buluşmuşlar. Enver Paşa bunu duyunca cephede harp eden babayı hemen emekliye ayırmıştır. O aileden bir hanımla evli olan bir rüsumat memurunun da vazifesine nihayet verdirmiştir.